Merhaba, ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilitenin yeni bölümüyle karşınızdayız. Evet Ender, bayrama denk düşen bu bölümümüzde yine gündemimiz oldukça yoğun. İlk haberimiz Samsung cephesinden olacak. Samsung zaten son günlerde yeni model hamleleriyle sık sık gündeme geliyor. En sonunda Galaxy S3000'i duyurmuşlardı. Şimdi de Galaxy Premier ile karşımıza çıkıyorlar. Bu model ismi uzun süredir konuşulmaktaydı. Ancak detaylar artık tamamen netleşmeye başladı diyebiliriz. Galaxy S3'ü andıran ancak farklı bir donanımla gelen büyük bir telefon karşımızda.
Evet, telefonun yapısına baktığımızda uzun zamandır duymadığımız bir ismi duymaya başladık. Texas Instruments OMAP platformu tekrar yeni bir telefonla karşımıza çıkmış durumda. En son hem Huawei'nin Ascend P1'inde görmüştük hem de Galaxy'nin S4460 modelini görmüştük. 4470 uzun zaman önce duyurulmuştu ama kullanan pek bir üretici görülmedi. Tabletlerin bir kısmında kullanıldı. Şimdi Galaxy Premier ile karşımıza çıkıyor. Donanım anlamında iddialı bir telefon olacak. En üst seviyeye oynamayacaktır ama orta seviyenin güçlü adaylarından biri olacaktır.
Tasarım olarak bakıldığında ortaya çıkan ilk görüntüler Galaxy S3 çizgileri taşıyan bir telefon olarak gösterilebilir Galaxy Premier. Bu açıdan bakıldığında da Samsung artık tek bir tasarım anlayışını bütün modellere yaygınlaştırmayı planlıyor gibi bir stratejiden de bahsedebiliriz. Orta segmente aday bir telefon. 4.65 inç büyüklüğünde HD Super AMOLED bir ekranı var. 4470 OMAP işlemci de zaten çift çekirdekli bir işlemci. 1.5 GHz'de çalışıyor.
Cortex A9.
Cortex A9 tabanlı. Grafik tarafı da ParaVR SGX544. Muhteşem bir telefon değil ancak doğru fiyatlandırmayla orta segmentte hem Texas Instruments adına iyi bir telefon olabilir hem de piyasaya da hareketlilik getirebilir diyebiliriz. Buradan bir başka Android cihaza geçelim, Nexus 7'ye. Şimdi biz iPad ile ilgili canlı yayın yaptığımız için hani Apple'ın yeni ürünleri hakkında bu programda çok fazla konuşmaya gerek yok. iPad mini 7 inç kategorisine, hatta belki o 8 inç olarak da değerlendirilebilir ancak evet. 10 inç altındaki tablet piyasasında hareket getirecek bir cihaz. Buna mukabil de Nexus 7 ile ilgili Google'ın bazı yeni gelişmeleri var. Nexus 7'nin 8 GB'lık kapasite anlamında bence pek işe yaramayan modeli sold out, yani tükenmiş durumda. Muhtemelen de artık yeniden üretilmeyebilir. Bunun yerine 16 GB'lık versiyon alt fiyat kategorisine düşürülecek ve yerine yüksek kapasiteli bir yeni model gelecek gibi görünüyor.
Senin de bildiğin gibi herhalde 7 inç tabletler çok popüler olmasından sonra bunun tabii furyasını başlatan Kindle Fire'dır. Amazon'dur. Bundan sonra da Amazon ve sonrasında gelen Nexus 7 oldu. Biz iPad mini'yi aslında bu noktada kendi kafamızda biraz da bu cihazları rakip olarak yerleştirdik ama yapılan canlı yayın ve açıklamaların sonunda aslında pek de rakip olarak görmediklerini zaten fiyat etiketlerinden de anlamak oldukça mümkün. Nexus 7'ye baktığımızda senin de dediğin gibi 8 GB zaten tam kullanılabilir alan da değildi. 6-5.5 GB boyutlarındaki de kullanabiliyorduk. Bu da multimedya içerikler için hani 100-200 tane şarkı atıp 2-3 tane film atsan zaten bitti demektir. Hani kurduğunuz uygulamaları saymıyorum bile. Zaten 8 GB'lık çok da mantıklı bir model değildi. Hani bütçem sadece buna yetiyor diyenler için alınabilecek belki. Çok da tercih 199 dolara satılan. Hani bizim de çok da tercih edemeyeceğimiz bir üründü. 16 GB bu noktada daha akıllıca bir hareket olacaktır. Zaten maliyetini hesapladığımızda 16'lık versiyonun da 199 dolara satılabileceğini yapılan araştırmalar, hesaplamalar ortaya çıkarmıştı. iPad mini zaten biraz daha yüksek bir fiyat etiketinden girdi. Biraz daha alt fiyatta yerleştirilen 16 GB'lık bir Nexus 7 bence Nexus 7 satışlarını ciddi önemde arttıracak.
Evet, 29 Ekim'de yapılacak Android lansmanında Apple'ın, daha doğrusu Google'ın 32 GB'lık bir Nexus 7 modelini duyurması da bekleniyor. Bununla birlikte 8 GB'ın artık sonlandırılacağı, 16 GB'lık Nexus 7'nin 199 dolara, 32 GB'lık Nexus 7'nin de 249 dolara satılacağı söylenmekte. Bu fiyatlar gerçekleşirse eğer, 329 dolardan başlayan fiyatlar da satışa çıkacak olan iPad mini karşısında Google Nexus 7'si fiyat avantajını koruyacak gibi görünüyor. Tabii şunu da söyleyelim, bu cihazlarda SD kart slotu olmadığı için 32 GB bile geri geldiğinde yetersiz kalabilir. Bunun da altını çizmek lazım.
Bu noktada belki bulut depolama hizmetleri kullanılabilir ama o da veri ücretleri düşünüldüğünde pek de akıllıca, en azından hareket halindeyken, dışarıdayken pek de akıllıca bir çözüm olmuyor.
Bu noktada tabii kuşkusuz kullanıcılar SD kart özgürlüğünü isteyeceklerdir, arayacaklardır diyelim. Ve buradan bir başka Android haberine geçelim. Gündemimizi bugünlerde Android oldukça meşgul etmekte çünkü 29 Ekim'de büyük bir lansman yapacak Google. LG tarafından resmi doğrulama geldi ve Android etkinliğinde Nexus 4 adı verilen LG üretim yeni cihazın duyurulacağı ve Android 4.2'nin tanıtılacağı kesinleşmiş oldu. Biz zaten haberlerimizde bunları sizlerle paylaşıyorduk. Ancak ilk defa bir üretici tarafından bu gelişmede resmi olarak doğrulanmış oldu. Yani Nexus 4 ile birlikte hem yeni bir Android sürümüne kavuşacağız hem de Android dünyasında donanım çıtasının yükseldiğine tanık olacağız.
Evet, son dönemde özellikle donanım çıtası inanılmaz yükseldi Qualcomm S4 Create platformuyla beraber. LG'ye de baktığımızda zaten Optimus G modelinde de benzer bir donanım kullanmıştı. Hani çok da yabancı olmadıkları bir donanım. Hem yazılım kısmında da zaten yapılabilecek en akıllıca işi vermişler. Donanımı yapıp Google'a telefonu teslim edip buyurun işte istediğiniz yazılımı geliştirin üstünde diye akıllıca bir hareket izlemişler. Çünkü LG'nin yazılım konusundaki G geçmişini, sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. Bu konuda birçok kullanıcı şikayetçi. Bunun dışında çok akıllıca bir hareket olmuş. Zaten Nexus programının üreticiler arasında döndürüldüğünü, her yeni Nexus cihazının farklı üreticiler tarafından üretildiğini biliyorduk. LG de bu ekosisteme katılmış oldu.
Evet, Nexus 4 ile ilgili zaten daha önceki programlarımızda detayları vermiştik. 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisi olacak. 4.7 inç Turu HD IPS ekran sahip olduğunu görmekteyiz ve 2 GB bellek gelecek. Burada daha ilginç olan Android 4.2. Hani cihazdan çok bahsettik, çok fazla sızıntı ortaya çıktı. Ancak Android 4.2 ile ilgili çok fazla bilgi sızdırılmadı. Hala gizliliğini koruyor. Fakat ortaya çıkan gelişmeler gösteriyor ki Android 4.2'de daha çok Google güvenlik özellikleri üzerine duracak. Bununla birlikte yeni bir galeri uygulaması, Gmail'in yeni bir versiyonu ve tabletlerde kullanıma yönelik olarak çoklu ekran, yani çoklu hesap girme gibi detaylarında geleceğini görüyoruz.
Aynı ekranda birden fazla hesap kullanma gibi çeşitlilikler olacak.
Bununla birlikte tabii üstteki bildirim çubuğuna yeni bir hızlı ayarlara menü, ayarlara erişim menüsünün eklenmesi söz konusu. Artık bunları 29 Ekim'de yapılacak lansmanla birlikte bekleyip göreceğiz. Samsung'la devam edelim istersen Ender. Şimdi Samsung tarafında çok önemli bir gelişme ortaya çıktı. Samsung'un Google için ürettiği yeni Chromebook, Chromos işletim sistemi, netbook ya da ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar, ARM'ın Cortex A15 tasarımını kullanan Exynos 5 işlemciye duyuruldu. Yani bu çok önemli bir gelişme. Neden derseniz, yeni nesil bir işlemcinin şu an hazır olması 2013 başında yepyeni akıllı telefonların piyasaya girmesi anlamında önemli bir işaretçi olarak, kanıt olarak değerlendirilebilir.
Bu donanım altyapılarına baktığımızda aslında zaten birkaç yıl öncesinden duyurulduğunu biliyoruz. Çeşitli fuarlarda çeşitli test cihazları, örnek cihazlar gözükmekteydi. Ama bu geçiş süreci üreticiler için, en azından telefon üreticileri için daha sancılı oluyor. Çünkü altyapıyı değiştiriyorlar, teknik donanımını değiştiriyorlar ve yazılım tarafında da birçok değişiklik yapmak zorunda kalıyorlar. Ve bu tarz yenilikleri yaparken de çok fazla hacimli üretilen ürünlerde ilk başta yapmak bazen üretim sıkıntıları, pazarlama sıkıntıları doğurabiliyor. Chromebook zaten çok da fazla aslında satılan bir ürün değil. En azından hani konsept bir ürün. Konsept bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor bu noktada.
Aslında bu işletim sisteminde Google bile şu an ne yapacağını belki bilmiyor olabilir.
Evet, bir yaptılar
ama. Çok uzun sürede geliştiriliyor ancak Android'in çok hızlı yükselişi karşısında biraz geri planda kalan bir çalışma gibi görünüyor şu
evet,
anda.
Evet, ilk başta zaten bulut depolama, bulut sistem özellikleri üzerinde çalıştılar. Ondan sonra daha çok offline, yani çevrim dışı çalışmaya yönelik çeşitli eklentiler de yaptılar. Dediğimiz gibi donanım anlamında zaten bir dizüstü bilgisayar değil. Bu noktada kullanıcılara daha farklı deneyim yaşamak isteyenler için tasarlanmış bir cihaz. Bu tarz cihazları belki daha ileride daha fazla üreticiden görmek de mümkün olabilir.
Tabii bakıldığında burada bizim için önemli olan Chromebook'un kendisinden ziyade kullanılan işlemci Cortex A15 tabanlı olduğunu söylemiştik. Çift çekirdekli bir işlemci bu. Ve beraberinde ARM'ın Mali T604 grafik birimi geliyor. Yani şunu söyleyelim. Bu işlemci kullanan üst seviye akıllı telefonlar 2013'e çıktığında şu anki akıllı telefonlar orta segmentin altına kayacak gibi görünebilir. Çünkü performans anlamında çok ciddi artışlar var. Örneğin %50'ye varan bir kayar nokta performansı artışından bahsedilmekte. Bununla birlikte bu dizüstü bilgisayar 11.6 inç büyüklüğünde, 1366x768 piksel çözünürlüğünde. Yani bakıldığında 16 GB bir SSD var. Bu çok yetersiz ancak Google burada bulut sistemi devreye soktuğunu söylüyor. 6.5 saate kadar da pil ömrü sunuyormuş. 249 dolardan da Wi-Fi versiyonu satılıyor. 300 doların üzerine bir fiyatla da 3G'si olacak. Ancak Türkiye'ye gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Çünkü sadece Play Store üzerinden satışa çıktı. Ve Play Store'da biliyoruz ki cihazlar şu an Türkiye'de satılmıyor. Evet, buradan bir başka merak edilen cihaza geçelim. Android tabanlı üst seviye akıllı telefon. O da artık ismini söylemekle çok zorlanıyorum. Çok yoruldum diyebilirim. Xiaomi mi diyelim, Xiaomi mi diyelim, Xiaomi mi diyelim bilemedim. Farklı dillerde, farklı şekillerde telaffuz edilebiliyor. Hani Xiaomi diyelim biz buna. Mi2 isimli telefondan biz önceki mobilite bölümlerinde bahsetmiştik. Qualcomm'un 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro platformunu kullanan ilk akıllı telefon lansmanı yapılan ve artık bekleyiş sona ermek üzere 26 Ekim içinde satışa çıkacakmış ki şunu söyleyebiliriz, muhtemelen uzun kuyruklar oluşturarak kısa sürelerde binlerce, yüz binlerce adetlik satışa ulaşabilir içinde. Çünkü daha düşük konfigürasyonlu Mi1 modeli çılgınlar gibi satılmış içinde.
Evet, bu marka yönelik bir fanatiklik olduğunu görüyoruz Çin'de. Zaten donanım anlamında da oldukça iddialı telefonlar yapıyorlar. Hani tekrar tekrar aynı donanımları saymak istemiyoruz ama 4.3 inç 720p ekran, zaten birçok şey standartlaşmış durumda şu anda S4 Pro platformunun çevresinde. Buluşun da telefonda aslında hani bu kadar çok talep görmesinin en büyük sebebi de aslında fiyatı. Yani 310-315 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor ve bu da şu anki akıllı telefon cihazındaki bütün dengeleri değiştirebilecek bir fiyat etiketi.
Tabii bu telefonun 4.3 inç dedik, HD ekrana sahip olduğunu söyledik. Kendine has bir takım özellikleri daha var. Yüksek pil kapasitesi bunlardan bir tanesi. Bununla birlikte 720p çözünürlüğünde 90 karenin üzerine çekebilen bir özel video kameraya sahip olduğunu görmekteyiz. Bunlar hani önemli detaylar. Ama tabii burada bizim için üzüntü yaratan, sıkıntı yaratan unsur bu telefon maalesef büyük ihtimalle sadece Çin'de sınırlı kalacak bir cihaz olacak. Umarız ki bir firma, bir yatırımcı ya da bir operatör uyanıklık eder de bu telefonun GSM versiyonunu dünya çapında piyasaya sürer. Çünkü kağıt üzerinde çok iddialı bir telefon gibi görünüyor. Umuyoruz ki bir an önce piyasaya çıkar. Hani üst seviye telefonlardan çok bahsediyoruz. Fakat hepimiz üst seviye telefonlar alabilecek imkanlara sahip değiliz. Zaman zaman giriş seviyesi telefonlar da bizler için, eşimiz, dostumuz için büyük önem taşımakta. Burada da Nokia'ya bir dönüş yapalım. Lumia 920 hepimiz bekliyoruz. Tasarımı çok iyi. Biraz ağır onu kabul ediyorum ama hayır bir tartışma
benzetmesi var ama.
Hani kamerası çok iyi. Kamera zaten hani aldı başını götürdüğü noktada. Çok fazla merak edilmesinin belki de en büyük nedeni de bu. Ancak pahalı bir telefon o. Şimdi Nokia ürün gamını tamamıyla Microsoft'a kaydırabilmek adına alt segmentlerde de yeni cihazlar çıkarmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Lumia 510. Hani sahip olduğu özellikler itibariyle çok makbul görünmeyebilir biz donanım tutkunlarına. Ancak fiyatlandırması itibariyle büyük ihtimalle ve renk seçeneklerine dikkate aldığımızda belli ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde çok satacağından bahsedebiliriz.
Evet, donanımlarına kısaca bir göz atalım istersen. Qualcomm S1'i görmekteyiz. Biz burada S4, S4 Pro'ları konuşurken S1 biraz düşük kalıyor bu noktada. 256 MB RAM, 4 GB dahili hafıza, VGA kayıt yapabilen video kamerası. Bunun dışında 1300 mAh'lik pili olan bir telefon. Bu arada 4 GB dahili hafıza dedim ama SD kart takabilme opsiyonu yok. Bu konuda bir büyük bir sıkıntı var. Ama Microsoft bu noktada 7 GB'lık bir SkyDrive depolama alanı kullanıcılara ücretsiz sunmuş durumda. Ne kadar yeterli olur o da tartışılır. En basit örneği $199 gibi fiyatı var. Büyük ihtimalle benim tahminimce bu telefon operatörler tarafından ücret alınmadan yani faturaya yansıtılacak bir şekilde satılacaktır. Çünkü giriş seviyesinde 3 telefon satılırken üst seviyede bir telefon satılıyor. Eğer Windows, Microsoft bu giriş seviyesi telefonlarda Windows Phone 8'i yaymak istiyorsa uygun fiyatlı bu telefonları pazara sunup en azından pazar payı elde etme adına rakamlar konuşuluyor çünkü artık. Öyle bir güne geldik ki, öyle bir devre geldik ki artık sadece rakamların konuşulduğu dönemdeyiz. Bu uygun fiyatlı telefonlarla pazar payını daha hızlı bir şekilde yükseltebilir.
Tabii bu telefonun fiyatı $199 olacak, onu da söyleyelim. Hani renk seçeneklerine baktığımızda kırmızı, sarı, cam göbeği, artık cam göbeği tam olarak ne mukabil ediyorsa ve beyaz ve siyah renk seçeneklerinin olacağını görmekteyiz. İşletim sisteminin Windows Phone 7.5 olacak. Windows Phone 7, 8'e de güncelleneceği söyleniyor. Ancak Windows Phone 8 beklemeyin. Bu cihaz Windows Phone 8 işletim sistemi güncellemesi almayacak. Türkiye'de de gelir mi? Bence gelir. Çünkü Türkiye'de Nokia özellikle alt segmentlerde çok satan bir marka.
Operatörlerle de güzel anlaşmalar yapıyorlar.
Operatörler üzerinden özellikle gelme ihtimali son derece yüksek. Yani bu programımızda biraz Samsung ağırlığı var. Onda firmanın çok hareketli olması etken faktör oldu. Şimdi Samsung var olan tüm cihazlarını Android 4.1'e güncellemeye başladı. Ülkemizde de bu güncellemeleri almaya başladık. Galaxy S3 kullanıcılarının hepsi olmasa bile aşamalı olarak tüm bu kullanıcılara 4.1 güncellemesi verilmeye başlandı. Evet. Ancak bununla birlikte daha sevindirici bir haber. Galaxy S2 de artık Android 4.1 güncellemesini almaya başlayacak. Kasım ayıyla birlikte bu güncellemenin geleceği söyleniyor. Hatta Galaxy Note ve Galaxy Note 10.1 tablette bu güncellemeyi alacakmış kim? Bakıldığı zaman Samsung'u tebrik etmek lazım. Android 4.1 konusunda elini en hızlı tutan, en çabuk tutan firma Samsung oldu.
Evet, akıllıca hareket ettiler. Çünkü Galaxy markasını Galaxy yapan telefon Galaxy S2'dir. Galaxy S her ne kadar iyi satış rakamlarına ulaşsa da ilk serinin ilk telefonu olma özelliğinden dolayı çok da bilinmedi. Yani S2 şu anda herkes bildiği bir telefondur.
Hala ve da çok satılıyor.
Hala da satılır. Hala da donanım anlamında rekabetçidir. Hızlı bir telefondur. Hani hafiftir, incedir. Hala kullanılabilecek bir telefondur. Bu yüzden Samsung bu noktada akıllıca davranıp bu telefonu öldürmeyip erken vakitte Android 4.1 güncellemesini çıkardı. Bu da ne oldu? Kullanıcıların markaya olan bağlılığını bir kademe daha arttırdı ve Samsung ve Galaxy markasına karşı daha fazla ısınmalarını sağladı. Çok akıllıca bir hareket. Aynı benzer hareketleri Motorola gibi, LG gibi üreticilerden de görmek istiyoruz.
Tabii Galaxy S2'nin Android 4.1 alması son derece önemli. Çünkü önümüzdeki günlerde Galaxy S3 Mini'de Türkiye'de piyasaya çıkmış olacak. Muhtemelen Kasım sonu gibi. 1000 liraya yakın, belki bir miktar üzerinde olabilir, tam emin değilim. Bir fiyatlandırmayla çıkacak. Dolayısıyla hani okuyucularımıza soruyor. Galaxy S2 mi yoksa Galaxy S3 Mini mi alınmalı diye. Bu noktada çok fazla tartışma vardı. Android 4.1 ile birlikte Galaxy S2'nin eli güçlendi. Daha da güçlendi. Sahip olduğu işlemcisi ve büyük ekranı gibi detaylarla tabii çözünürlüğü bir miktar düşük olsa bile bu noktada artık yeni nesil ekranlarla kıyaslandığında o çözünürlük düşük kalıyor. Ancak S3 Mini ile kıyaslanması açısından Android 4.1 güncellemesi de Galaxy S2'nin elini güçlendiren bir detay olarak gösterilebilir. Bu tabii burada Samsung'u tebrik etmek lazım çünkü pek çok kişi yazılım güncellemelerindeki gecikmelerden muzdaripti. En nihayetinde bu güncellemeler yavaş yavaş da olsa verilmeye başlandı. İstersen en sonunda birimize geçelim. Bu da Huawei'den olsun. Huawei yükselişte olan bir firma. Her ne kadar bugünlerde Amerikan hükümetiyle bir casusluk, bir bilgi sızdırma konusunda sıkıntılar yaşasa da tabii sadece Huawei değil, aynı zamanda aynı Çinli firma olan ZTE de bu sıkıntıları yaşamakta. Cihaz tarafında kendi markalarını taşıyan çok fazla model üzerine çalışmaktalar. Hatta kendi işletim sistemlerini geliştirmekteler. Bundan da bahsetmiştik daha önceki bölümlerde. Şimdi önemli bir haber geldi. Her ne kadar akıllı telefon segmentinde girer mi girmez mi tartışmaları olsa da 6.1 inç büyüklüğünde bir akıllı telefon yaptıkları biliniyor. Bu aslında bizim daha önce de duyduğumuz bir gelişmeydi. Ancak sonucunda Çin merkezli sızıntılarla resmiyet kazanmış ve dünya piyasalarında konuşulmaya başlanmış oldu bu telefon. Yani özellikleri itibariyle iddialı bir telefon olacak gibi görünüyor ama tabii 6.1 inç ne kadar telefon olur, ne kadar telefon olmaz onu tartışmak lazım.
Bu 6.1 inç gerçekten iddialı bir boyut olacak çünkü birinci nesil, birinci jenerasyon nottan itibaren hani daha yukarı doğru ekran boyutlarının büyüdüğünü görmekteyiz. 6.1 bugün hani 5.3 olan notla 5.5 olan not 2'yi yan yana koyduğunuzda bile aradaki farkı hissedebilmek mümkün. 6.1 inç bu noktada oldukça farklı ve büyük olacaktır. Hani taşınabilirlik açısından biraz sıkıntı yaratacağını düşünüyorum ben. Zaten Samsung artık kenarları yuvarlattı, biraz şey yaptı. Hani tasarım
daha kullanılabilir olsun diye.
Kullanılabilir hale getirdi ama artık belli noktalarda telefonun büyük olduğunda hissetmeye başlıyorsunuz. 6.1 inç bu noktada çok daha fazla sıkıntı çıkaracaktır. Ama donanım anlamıyla iddialı bir telefon. Hani büyük telefon taşımaktan gocunmayacak olanlar veya çanta taşıyanlar, herhangi bir aksesuarla telefonu kullananlar için kullanılabilir bir telefon olacaktır. Teknik özelliklerine de bakalım istersen.
Evet, teknik özellik tarafında 4 çekirdekli bir işlemciye sahip olacağı söyleniyor 1.8 GHz hızında. Bu işlemcinin Cortex A9 mu, Cortex A15 mi olacağı bilinmiyor. Ancak Cortex A9 olma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Evet. Ekran çözünürlüğü Full HD olacak. Bu noktada Huawei'nin aslında bir altını çizmek lazım. Artık kendi işlemcisini geliştiren bir firma. Pek çok açıdan kendi komponentlerini yapan bir firma. Yani giderek daha böyle Samsung, LG tarzı bir kimliğe bürünmeye başladıklarını söyleyebiliriz. Çok kalınlığı 9.9 mm olacakmış. Yani çok ince bir telefon olduğunu söyleyemeyiz. Ancak 6.1 inçlik bir cihazdan bahsediyoruz. Yani ne kadar ince olabilir tartışmalarında beraberinde getirebilir bu detay. Bununla birlikte benim aslında en çok ilgimi çeken nokta 4000 mAh gibi oldukça devasa büyük kapasiteye bir pile sahip olacağı. Tabii ama burada da hani 6.1 inçlik sürekli çalışan bir ekranı göz önüne aldığımızda zaten bu kaçınılmaz bir gereklilik olarak da gösterilebilir.
Belki de kalınlığın sebebi bir miktar pil de olabilir. Çünkü bu boyutta bir ekranı besleyebilmek, uzun süre bir gün boyunca çalıştırabilmek gerçekten ciddi bir güç tüketimi demek. 4000 mAh burada yetecektir. Karşılaştırma için Galaxy Note 2'yi verebiliriz bu noktada. 3100 mAh'lik piliyle bir günü, iki günü yani
kullanım şekline göre
hafif ve orta kullanımda iki günü görebilen kullanıcılar mevcut bu tarz cihazlarla. 4000 mAh da iddialı bir pil kapasitesi. Yani çok telefonun canını çıkarmadığın sürece İki günü bence idare edecek bir şekilde kullanmanıza olanak sağlayacak.
Tabii bu noktada telefonun ne zaman çıkacağını bilmiyoruz ama muhtemelen piyasaya Ascent Mate adıyla çıkacak bu telefon. Bekleyip göreceğiz. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki yılın başları gibi diye tahmin ediyorum ben. Daha önce olursa sürpriz olur. Yani olmaması için bir neden yok ancak.
Mobil kongresinde belki gösterebilir.
Muhtemelen Şubat ayında çıkabilir. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Önümüzdeki yılın hemen ilk aylarında Samsung ve LG'nin de Full HD çözünürlüğe sahip telefonları çıkarması bekleniyor. Yani bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki yıl yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip telefonların yılı olacak gibi görünüyor diyebiliriz. Evet Ender, Huawei haberiyle birlikte bir programın daha sonuna geldik. Bu vesileyle buradan tüm okuyucularımızın da Kurban Bayramı'nı kutlayalım. Yani sevgi, mutlu ve barış dolu günler sizinle olsun diyelim. Bir sonraki programda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.